Ayrım 28, sayfa 302. Gel haydi dedim Maura. Sana evin diğer kısımlarını göstereyim. Maura mutfağa girip duvardaki düğmeye bastı. Floresan lambanın uğursuz bir uğultuyla yanmışlardı. Parlak floresan ışıkları fil tarihinden kalma linolyum üzerinde bütün çatlakları acımasızca gözler önüne seriyordu. Maura siyah beyaz bir dama tahtası gibi kareli döşemenin zamanla sararan yerlerine baktı. Yıllar içinde bu döşemelerin üzerinde kaç kez süt döküldüğü, kaç kez çamurlu ayakkabılarla içeri toz toprak taşındığını düşündü. Her birinin mikroskobik izleri hala duruyor olmalıydı yerlerde. Bu kırık ve çatlakları başka neler sızmıştı acaba? Hangi korkunç olayların izleri gizliydi burada? Bu sürgüler de yepyeni dedi Rizzoli arka kapının üzerinde kilitleri işaret ederek. Maura kiler kapısına yöneldi. Görmeni istediğim şey buydu. Bir sürgü daha mı? Ama bak bu nasıl da eskiyip matlaşmış. Yeni değil. Uzun zamandır burada olmadı. Bayan Klaus'un 28 yıl önce bir açık artırma sırasında eve aldığında bu sürgünün orada olduğunu söyledi. Ve asıl tuhaf olan kısım da şu. Ne? Bu kapı sadece bodruma açılıyor. Maura Rizzoli'nin gözlerinin içine baktı. Çıkmaz sokak gibi yani. Neden burayı kilitlemeye ihtiyacı duysunlar ki? Benim de merak ettiğim bu. Rizzoli kapıyı açtığı anda karanlığın içinden yükselen nemli toprak kokusu burunlarına gelmişti. Oh tanrım diye mırıldandı. Bodrum katlarına inmekten nefret ediyorum. Şurada da tam başın üzerinde bir lamba var. Rizzoli zinciri aşağı doğru çekti ve ampulün cansız ışığı aşağı doğru inen daracık merdivenleri aydınlattı. Aşağıda yalnızca gölgeler vardı. Bodruma girmenin başka yolu olmadığından emin misin diye sordu Rizzoli aşağı bakarak. Bir kömürlü kapağı ya da öyle bir şey. Evin etrafından dolaşmıştım. Dışarıda bodruma giren bir kapı çarpmadı gözüme. Aşağı inmiş miydin? Hayır. Gerek görmemiştim bugüne kadar. Tamam. Rizzoli cebinden minicik Maglite marka bir fener çıkarttı ve derin bir nefes aldı. Şöyle bir baksak iyi olacak sanırım. Ampul başlarının üzerinde sallanmaya başladı. Maura ve Rizzoli merdivenlerden aşağı indi sırada gölgeler de ışıkla birlikte yer değiştirmeye başladı. Rizzoli ağırlığını vermeden önce basamakları kontrol ediyordu. Maura Rizzoli'nin daha önce hiç bu kadar temkinli ve tetikte olduğunu görmemişti. Aynı his Maura'nın da içine doluyordu şimdi. Sonunda en son basamağa da indikleri zaman mutfak kapısı sanki bambaşka bir boyutmuşçasına uzak görünmüştü gözlerine. Merdivenlerin sonundaki ampul yanmıştı. Rizzoli fenerini yere tuttu. Tamamen toprakla örtülü olan yer içeri sızan yağmur damlarıyla nemlenmişti. Fenerin ışığı bir dizi boya tenekesi ve rulo edilip duvarlarda birbirine yaslanmış eski bir halıyı aydınlattı. Bir köşede oturma odasında şöminede kullanılmak üzere istiflenen bir sandık dolusu çıra vardı. Her şey gayet normal görünüyordu. Maura'nın merdivenlerin başındayken hissettiği korkuyu haklı çıkaracak hiçbir şey yoktu görünürdü. Evet haklıymışsın dedi Rizzoli. Buranın başka bir çıkışı yok sanırım. Sadece mutfaktan giriliyor. O zaman o sürgün hiçbir anlamı yok tabii. Rizzoli'nin fenerinin ışığı bir anda duvarın üzerinde dona kalmıştı. O ne? Rizzoli Bodrum'un öbür tarafına doğru yürüyüp duvarı incelemeye başladı. Burada neden böyle bir şey var ki? Ne amaçla kullanılmış olabilir? Maura Rizzoli'nin baktığı duvara doğru yaklaştı. Fenerin aydınlattığı o şeyi gördüğü anda iliklerine kadar ürpermişti. Bu demirden bir zincirdi. Bodrum'un devasa taş duvarlarından birine monte edilmişti. Ne amaçla kullanılmış olabilir diye sormuştu Rizzoli. Bu sorunun cevabı olarak Maura'nın kafasında canlanan düşünceler onu dehşete düşürmüştü. Sendeleyerek birkaç adım geriledi. Burası bir zindan, Bodrum değil. O sırada Rizzoli'nin feneri yukarı doğrulttu bir anda. Evde biri var diye fısıldadı. Güm güm atan kalplerinin sesleri arasında Maura üst katta döşemelerin gıcırdamasını duydu. Pat pat vuran ayak sesleri evin içinde ilerliyordu. Mutfağa doğru yaklaşıyordu. O sırada kapının önünde bir silüet belirdi. Rizzoli ve Maura'nın üzerinde parlak bir ışık doğrultmuştu şimdi. Maura'nın gözleri kamaştı. Başını öbür tarafa çevirdi. Doktor İstes diye seslendi bir adam. Maura gözlerini kısıp ışığın geldiği tarafa doğru baktı. Sizi göremiyorum. Dedektif Yates. Olay yeri inceleme timi de. Az önce geldi. Başlamadan önce evi bize gezdirmek ister misiniz? Maura derin bir iç geçirdi. Tamam, yukarı geliyoruz. Maura ve Rizzoli Bodrum'dan çıktıklarında dört tane daha adam çoktan mutfağa girmişti bile. Maura, Maine eyaleti dedektifi Corso ve Yates'le bir hafta önce arazide tanışmıştı zaten. Yanlarında iki tane de olay yeri inceleme uzmanı vardı şimdi. Kendilerini kısaca Pete ve Gary olarak tanıtmışlardı. Hepsi bir an için durup el sıkışırlar. Pekala, burada hazine bulmayı mı umuyoruz diye sordu Yates. Bir şey bulacağımızın bir garantisi yok dedi Maura. Oyut uzmanları mutfağı inceleyerek yerlere bakıyorlardı. Bu linolyum fena durumda dedi Petey. Hangi döneme ait izlere bakıyoruz? Sadler ailesi 45 yıl önce kaybolmuş. O zamanlar şüpheli kuzeniyle birlikte burada yaşıyormuş. Kuzenler buradan ayrıldıktan sonra ev senelerce boş kalmış. Daha sonra açık arttırmayla başka birine satılmış. 45 yıl mı? Evet, bu linolyum o kadar vardır gerçekten de. Oturma odasında halının daha yeni olduğunu biliyorum. 20 yılı önce alınmış dedi Maura. Orayı halıyı kaldırıp öyle aramalıyız. Daha önce 15 yıldan öncesine ait bir kanıt bulmak için denememiştik bunu. Bizim için de bir rekor olacak dedi P.T. mutfak camından dışarı bakarak. Havanın kararmasına daha 2 saat var ama. O zaman önce bodrumdan başlayalım dedi Maura. Orası yeterince karanlık. Böylece olay yeri inceleme ekibi ve dedektifler araç gereçlerini almak üzere minibüslerine döndüler. Video ve kameralar, üç ayaklı kamera sehpaları, koruyucu elbiseler, aerosol spreyleri, damıtılmış su, içindeki kimyasal madde şişeleri bulunan Iglo marka bir buzluk, elektrik kabloları, fenerlerle geri döndüler. Bütün bunlar Bodrum'da daracık merdivenlerden aşağı taşıdılar. Bodrum 6 kişi ve kamera ekipmanlarıyla tıklım tıklım olmuştu. Halbuki daha yarım saat önce bu kasvetli yer Mora'ya çok daha rahatsız edici ve ürkütücü görünüyordu. Şimdi kendilerinden emin bir biçimde 3 ayaklı kamera sehpalarını kurup elektronik kablolarını çeken adamları görünce odanın o ürkütücü halde yok olup gitmişti. Burası nemli taş duvarları ve toprak yüzeyiyle sadece bir bodrum diye düşündü. Burada hayalet falan yok. Bundan pek ümitli değilim, dedi P.T. Sea Dogs beyzbol şapkasının gölgeliğinin arkasını döndürerek. Yer tamamen toprakla kaplı. Demir oranı çok yüksek olduğu için kamerada her şey parlayacak. Başka bir madde olsa bile bunu görmemiz çok zor. Ben daha çok duvarlarla ilgileniyorum dedi Maura. Lekeler, sıçrama izleri. Maura devasa granit bloğun üzerinde demir zincirlere işaret etti. Önce şu duvardan başlayalım. Önce bir referans resmi çekmemiz gerekiyor. Şu kamera sehpasını kurayım da bir. Dedektif Corso, cetveli duvara monte eder misiniz? Fosforlu renkte. Bize kaynak noktası oluşturacak. Mora Rizzoli'ye döndü. Sen yukarı çıkacaksın. Birazdan lümeni karıştırmaya başlayacaklar. Kimyasala maruz kalmasan iyi olur. O kadar toksit olduğunu sanmıyorum. Yine de işi şansa bırakma. Bebeğin sağlığı söz konusu. Rizzoli iç geçirdi. Peki tamam. Sonra ağır ağır basamakları tırmanmaya başladı. Bu ışık şovunu kaçıracak olmaktan nefret ediyorum ama sonunda mutfağa girip kapıyı arkasından kapattı. Tanrım, şimdiye kadar çoktan doğum yüzüne ayrılması gerekiyordu değil mi dedi Yates. Daha 6 haftası var dedi Maura. Uzmanlardan biri gülmeye başladı. Fargo filmindeki kadın polis gibi değil mi? Karnı burnundayken suçluları nasıl kovalayacaksın ki? Kiler kapısının ardında Rizzoli'nin sesi duyuldu. Hey, karnım burnumda olabilir ama sağır değilim diye bağırdı. Ayrıca silahı var dedi Maura. Buradan başlayalım mı diye araya girdi dedektif Corso. Maskeler ve gözlükleri şu kutuda dedi P.T. Bence hepiniz bunları giyseniz iyi olur. Corso maskelerden ve gözlüklerden birini Maura'ya uzattı. Gary kimyasal maddeleri ölçüp karıştırdığı sırada Maura gözlük ve maskesini giydi. Weber marka kullanıyoruz dedi Corso. Sanırım bu daha hassas bir yapıya sahip ve daha güvenli. O şey deriye ve göze çok zarar veriyor. Bu karıştırdıkların depolanmış solüsyonlar mı diye sordu Maura. Sesi maskeden boğuk boğuk çıkmıştı. Evet, solüsyonları laboratuvardaki buzdolabında saklıyoruz. Daha sonra üçünü de olay yerine damıtılmış suyla birlikte karıştırıyoruz. Petey kavanozu kapatıp iyice çalkaladı. Aranızda kontakt lens kullanan var mı? Evet dedi Reyes. O zaman siz de dışarı çıkmalısınız. Dedektif gözlüklere rağmen yine de gözünüzü hassasiyet gösterecektir. Yok, ben izlemek istiyorum. O zaman püskürtmeye başladığımız zaman geride durun. Petey kavanozu Bir kez daha çalkaladıktan sonra içindekileri sprey şişesine boşalt. Pekala, şova hazırız. İlk önce bir resim çekeyim. Dedektif, duvarın önünden çekilir misiniz? Korsa kenara çekildi ve Petey deklanşörü açtı. O anda flash patladı ve az sonra lümenle kaplayacakları duvarın referans resmi çekildi. Işıkları kapamamı ister misiniz diye sordum Maura. Geri yerine geçsin de bir. Karanlıkta el yordamıyla ilerlememiz gerekecek. O yüzden herkes kendine bir yer seçip orada kalsın, tamam mı? Bir tek geri hareket edecek. Geri lümenle dolu sprey şişesini duvara doğru yürüdü. Maskesi ve gözlükleriyle hamam böceklerini haklamaya hazırlanan bir ilaçlama görevlisi gibi görünüyordu. Işıkları kapatabilirseniz Doktor İstes. Maura yanındaki projektöre uzanıp ışığı kapattı. Bodrum bir anda zifiri karanlığa gömülmüştü. Devam et geri. Spreyin püskürtme seslerini duyabiliyorduk. Bir anda karanlığın içinde geceyi aydınlatan yıldızlar gibi yeşile dönük mavi renkler parıldadı. Şimdi daire şeklinde hayalet gibi bir cisim belirmişti. Karanlıkta havada süzülüyordu sanki. Bu demir zincirdi. Kan olmayabilir dedi Petey. Lümen bir sürü şeye tepkime veriyor. Pasa, metale, saydam solüsyona. O demir zincir üzerinde kan olsa da olmasa da büyük olasılıkla parlayacaktı. Geri şu resmi çekene kadar kenara çekilir misin? Reaksiyon sadece 40 saniye sürüyor. O yüzden kıpırdanmayın sakın. Deklanşöre tıklamıştı sonunda. Işıkları yakalayabilirsiniz Doktor İstes dedi Petey. Maura karanlıkta el yordamıyla ışık düğmesini bulmaya çalıştı. Işıklar yanar yanmaz taş duvara döndü hemen. Ne düşünüyorsunuz diye sordu Corso. Petey omuz silkti. İlginç bir şey yok. Pozitif gibi görünse de burada bir sürü yanıltıcı sonuçla karşılaşacağımızdan eminim. Taşların üzerinde toprak lekeleri var. Diğer duvarlarda da bakabiliriz ama bir el izine ya da büyük bir lekeye rastlamadığımız sürece toprakla kaplı bu alana kalan örneği bulmamız çok zor. Mora, Corso'nun saatine baktığını gördü. Maine eyaletleri polisleri ikisi de uzun yoldan gelmişlerdi. Mora, ikisinin de onca yolu boşu boşuna gelmiş olmadıklarını, merak etmeye başladıklarını görebiliyordu. Devam edelim dedi Mora. Petey 3 ayaklı sehpası diğer tarafa taşıyıp kameranın lensini diğer duvara odakladı. Bu duvarın fotoğrafını çekmişti. Işıklar dedi sonra. Bodrum katı bir kez daha zifir karanlığa gömüldü. Sprey şişesinin fısıltısı duyuldu. Lümen taşın üzerinde oksitlenen metallerle etkileşime girdikçe karanlığın içinde göz kırpan ateş böcekleri gibi sihirli bir biçimde mavi yeşil parıltılar belirliyordu. Geri dümeni duvarın başka bir tarafına sıktı ve yepyeni yıldızlar belirdi. Hareket ettiği zaman gölgesi parıldayan duvarın üzerine düşmüştü. O sırada bir patırtı koptu ve silüet bir anda öne doğru devrildi. Lanet olsun, sen iyi misin geri diye sordu Yates. Bacağımı bir yere çarptım. Merdivene galiba. Bu karanlıkta bir halt göremiyorum ki. Sonra bir anda sustu. Mırıldanmaya başlamıştı. Hey çocuklar, buna bir baksanız iyi olur. Geri kenara çekilince bir anda mavi yeşil bir renk kümesi kocaman bir hayalet gibi karşımıza parıldamaya başladı. Bu da ne böyle dedi Corso. Işıklar diye seslendi Petey. Mora ışığı yaktı. Mavi yeşil renk havuzu gözden kaybolmuştu. Onun yerine yalnızca mutfağa çıkan ahşap merdivenler görünüyordu şimdi. Şu basamaktaydı dedi geri. Düştüğüm zaman sprey sıçradı. Şu kamerayı getireyim hemen. Sonra merdivenin en tepesine çıkmanı istiyorum. Işığı kapattığımız zaman aşağı inebilecek misin? Bilmiyorum. Yavaş yavaş olursa inerim sanırım. Aşağı inerken basamakları bir bir spreyle. Hayır, hayır. Sanırım aşağıdan yukarı doğru ilerlersem daha iyi olacak. Karanlıkta geri geri yürümek fikrinden hoşlanmadım. Nasıl istersen. Kameranın flaşı yanıp sönmüştü. Tamam geri. Referans resmini çektim. Hazır olduğunda başlıyoruz. Tamam. Işığı kapatabilirsiniz doktor. Mora ışığı kapattı. Lümenin büyülü dumanını püskürten spreyin sesi bir kez daha duyuldu. Yerde bir parça mavi yeşil görünmüştü. Hemen üstüne bir parça daha. Sanki hayalet su havuzları gibi. Geri'nin maskesinin altından derin derin nefes alıp verdiğini, basamakların gıcırtısını ve spreyin sesini duyabiliyorlardı. Her adımda renkler uzayıp kocaman fosforlu bir çağlayan oluşuyordu. Bir kan şelalesi. Bu başka bir şey olamaz diye düşündüm Maura. Lekeler her basamağa yayılmıştı. Merdivenin kenarlarından aşağı doğru akıyordu. Tanrım diye mırıldandı geri. Burada daha da parlak. Sanki mutfaktan aşağı iniyor gibi. Kapının altından sızıp merdivenden aşağı akmış. Kimse yerinden kıpırdamasın. Fotoğraf çekiyorum. 45 saniye başladı. Dışarıda hava yeterince kararmıştı belki, dedi Corso. Evin diğer kısımlarına da bakabiliriz. Yorgun argın aletleri taşıyarak yukarı çıktıklarında Rizzoli onları mutfakta bekliyordu. Buradan duyduğum kadarıyla muhteşem bir ışık şovuydu. Sanırım dahası da var, dedi Maura. Nereden başlayalım diye sordu Petey Corso'ya. Buradan, kiler kapısının önden. Bu kez Rizzoli ışıklar söndüğünde odayı terk etmemişti. Geride durup Lumen Sisis'in yeri aydınlatmasını izledi. Ayaklarının altında linolyumun kareli ve desenlerine göre renk değiştiren mavi yeşil geometrik bir şekil belirlemişti. Linolyumun üzerinde dökülen kanlar simsiyah toprağa yayılan mavi alevden bir dama tahtası gibi görünüyordu. Şimdi izler dikey bir düzleme yayılmıştı. Duvarın üzerinde büyük kavisli lekeler belirdi. Işıkları yakın, dedi Yates ve Corso. Düğmeye bastı. Lekeler silinmişti. Mutfak duvarı artık mavi parlamıyordu. Hepsi birden eski püskü siyah beyaz kareli linolyuma bakıyorlardı. Artık o dehşet verici manzara yoktu gözlerinin önünde. Yalnızca kırık dökük mobilyalarıyla ve sararmış döşemeleriyle sıradan bir mutfaktı şimdi. Ama daha bir dakika önce baktıklarında her yerde kan vardı. Maura duvarın üzerinde beyine kazılan o şekli gördüğü yerde alamıyordu gözlerini. Bu atar damardan sıçrayan kanın izi olmalı, dedi Maura usulca. Olay burada olmuş. Burada öldürülmüşler. Ama Bodrum'da da kan izleri buldunuz, dedi Rizzoli. Merdivenlerde. Pekala. En azından kurbanın burada öldürüldüğünü biliyoruz. Atar damardan sıçrayan kanlar bu duvarın üzerinde. Rizzoli mutfağın diğer ucundan hızlı adımlarla yanlarına yaklaşmıştı. Başını eğip yere baktığında asi bukleleri gözlerinin önüne düşmüştü. Başka kurbanlar olmadığını nereden biliyoruz? Bu kanın Sadler'e ait olduğunu nereden biliyoruz, diye sordu. Bunu bilemeyiz. Rizzoli kiler kapısına doğru yürüyüp kapıyı açtı. Bir süre orada öylece durup karanlık merdivenleri izledi. Sonra Mora'ya döndü. Bodrum'un tabanı toprakla kaplı. Bir süre kimseden ses çıkmamıştı. Minibüste yeraltı radarı var. 2 gün önce Meşi'deki bir çiftlikte kullanmıştık, dedi geri. Onu buraya getirdim, dedi Rizzoli. Şu toprağın altına bir bakalım.